Ayrım 49. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 485. Çalan telefon etkisini göstermişti. Sadece Evgenia değil, Demir'le Yekta da daldıkları hüzün kuyusundan başlarını çıkarmış bana bakıyorlardı. Telefonu işaret ederek beni bağışlayın demeye çalışırken Leyla'ya seslendim. Maalesef doğru Leyla Hanım. Minibüsün arkasında kan lekesi bulunmuş. Kan sözcüğü iyice meraklandırdı masadakileri. Bir arkadaşın burnu kanamıştır ya da bir yeri kesilmiştir. Eminim öyle olmuştur diyerek yatıştırmaya çalıştım. Ama ortada 5 ceset var. Takdir edersiniz ki kan lekesini araştırmamız gerekir. Merak etmeyin, ben süreci hızlandırıyorum. 1-2 güne kalmaz sonuçlar elimizde olur. Pazartesi de bırakmış oluruz Namık Bey'i. Bizimkiler pür dikkat konuştuklarımızı dinliyorlardı. O ağır havadan kurtulduğumuz için memnundum. Ama telefonun öteki ucundaki Leyla için aynı şeyi söylemek zordu. Yani 2 geceyi emniyette mi geçirecek? Başka yolu yok. Elimden gelen bir şey olsa, akşam nerede yatacaklar? Pek konforlu olmayacak ama uzanacak bir yer veririz. Aç kalmaz değil mi? Kalmaz kalmaz. Bizzat ben ilgileneceğim Namık Bey'le. Ne yapsın kadıncağız? Sonunda ikna oldu. Size güveniyorum Nevzat Bey. Namık size emanet. Rahat olun, ona bir zarar gelmeyecek. Teşekkür ederek kapattı Leyla. 5 cinayet mi? Dehşet içinde söylendi Evgenia. 5 kişi mi öldürüldü? Başka zaman olsa bu konuyu asla açmaz ya da geçiştirmeye çalışırdım. Ama cinayet lafını duyunca arkadaşlarım da kendi acılarını, kederlerini unutup merakla ağzımın içine baktığından zaten çoğu gazetelerde yer almış bilgileri anlatmaya başladım. Belki de meslek hayatımdaki en ilginç dava, birileri hedef seçtikleri şahısları öldürerek bu şehrin tarihi bölgelerine bırakıyor. İlginçmiş, dirseklerini masanın üzerine koyarak mırıldandı Demir. Osmanlı dönemindeki anıtlara mı bırakıyorlar? Çok daha eski Demircim, ta Bizantyon zamanındaki anıtlara bile gönderme yapıyorlar. Bizantyon, bu şehrin ilk adı diye açıkladı mateminden sıyrılmaya başlayan Yekta, Roma İmparatorluğundan önceki dönem. Onun konuşmaya katılması hoşuma gitti. Vallahi bravo Yekta dedim cesaretlendirmek için, senin de bilmediğin yok. O kadar kent tarihi okuduk, bunu da bilelim artık. Ben şeyi merak ettim. Bizantyon için hangi tarihi anıtın yanına bırakmışlar cesedi? Artık olmayan bir anıtın yerine, binlerce yıl önce Poseidon tapınağının olduğu varsayılan saray burnuna. Peki siz nasıl anladınız kurbanın Poseidon tapınağına bırakıldığını? Senin de söylediğin gibi artık öyle bir tapınak yok. Sikkeden. Şaşkınlıkla yüzüme bakıyorlardı. Kurbanın yanına Bizantyon kenti anısına basılmış madeni bir para bırakmışlardı. Sonraki kurbanların yanında da bulduk onlardan. Konstantin, 2. Theodosius, Justinian. Roma imparatorları öyle mi? Merakla açılmıştı Evgenia'nın gözleri. Hep onların mı sikkeleri var? Hayır, Fatih Sultan Mehmet'inki de var. Dün bulduğumuz cesedin gövdesi Fatih Camii'ndeydi. Başı ise Topkapı Müzesi'ne gönderilmişti. Dehşetle çarpıldı yüzü Evgenia'nın. Korkunç bir şey. İnsan bunu nasıl yapar? Evet, korkunç. Daha da kötüsü, cinayetler sürecek gibi görünüyor. Katillerin bir sonraki kurbanlarını bırakacakları yeri saptamaya çalışıyoruz. Bakışlarım Yekta'ya kaydı. Yine dalgınlaşmaya başlamıştı. Yeniden o karanlık sulara batmak üzereydi. Sahi Yekta, sen mimarlık okudun. Katiller nereye bırakabilirler bundan sonraki kurbanlarını? Hazırlıksız yakalanmıştı. Şaşkınlıkla yanıtladı. Ne? Nasıl bilebilirim ki? Yani Fatih'ten sonra hangi padişah olabilir? O padişahın yaptırdığı hangi anıt? Kumral kaşları çatıldı, alnı karıştı. Vallahi Fatih'ten sonra biliyorsun oğlu 2. Beyazıt var diye tahmin yürüttü. Onun külliyesi Beyazıt meydanında. Yavuz Selim var, onunki de Çarşamba civarında. Ve Kanuni Sultan Süleyman. Mavi gözleri derinleşti. Tabii Kanuni'ye gelince işler çatallaşır. Çünkü Mimar Sinan dönemi başlamıştır. Eğer katiller Kanuni devrine gönderme yapacaklarsa, Koca Sinan'ın elinden çıkma birçok başyapıt girer seçeneklerin arasına. Haseki Külliyesi, Şehzade Camii, Mirümah Sultan Camii ve Süleymaniye. Sen olsaydın hangisini seçerdin? Kınayan gözlerle baktı. Katilliğe mi yakıştırıyorsun arkadaşını? Alındığını sandım. Durumu kurtarmaya çalıştım. Mesela diyoruz yahu. Yüzüme manidar bir ifade yerleştirerek ekledim. Hem bu soruşturmada katillerin kötü insanlar olduğundan emin bile değiliz. Laf aramızda, ölenlerin hepsi yolsuzluğa bulaşmış şahıslar. Para için bu şehre ihanet etmiş kişiler. Ama kimse ölümü hak etmez diye karşı çıktı Evgeniye. Ne kadar haklı olurlarsa olsunlar, katillere hayranlık duymak iyi bir şey değil. İki ateş arasında kalmıştım. Ben de aynen senin gibi düşünüyorum Evgeniye. Durumu anlatmak için öyle söyledim. Ortalık yatışacak, Yekta ile yarım kalan sohbetimize döneceğiz diye umuyordum ki, sen öyle düşünmüyorsun Nevzat diyen Demir de katıldı eleştiri korosuna. Evet, hiç öyle ters ters bakma. Kendi ağzınla söyledin. Yekta da tanık. Niye tanığım? Hatırlasana oğlum. Nevzat'ın Agora'ya geldiği son gezi. Yekta hala neden bahsedildiğini anlamamış, boş boş bakarken Agora lafını işiten Evgeniya heyecanla sordu. Agora, Balat'taki şu meyhane mi? Hayır, bizim tekne diye düzeltti Demir. Rahmetli babam çok severdi meyhane ortamlarını. En çok gittiği yerde evimizin yanındaki o Agora meyhanesiydi. Bu yüzden Agora koymuştu teknenin adını. Yeniden bana çevirdi gözlerini. Teknedeki son gezimizi hatırlasana, geçen sonbahar. Ölgün hayaller, silik görüntüler geçti belleğimden. Hani deniz sisler içindeydi diyerek ısrarını sürdürdü Demir. Ne bir tekne, ne bir martı, ne yelkovan kuşu. Tek bir canlı bile yoktu denizde. Tamam tamam ya diye söylendi Yekta. Hatırladım. Hakikaten ne manzaraydı be. Sis denizden yükseliyordu. Karşı yakadaki çirkin binaların tümünü örtmüştü. Sultanahmet'in minarelerini görüyorduk sadece. Ayasofya'nın kubbelerini, Topkapı Sarayı'nın kulelerini. Sanki gökyüzüne asılmış bir masal şehrine doğru yol alıyorduk. Sislerin içinde ilerleyen küçük tekne belleğimin karanlığını yararak çıkıverdi gün ışığına. Evet, ben de hatırladım. Doğru söylüyorsun. Acayip sis vardı. Göz gözü görmüyordu. Bütün İstanbul beyaz bir toz bulutunun içinde kaybolmuş gibiydi. Tuhaf bir sabahtı diye boğuk bir sesle fısıldadı Demir. Kendimizden başka hiçbir şeyi göremiyorduk. Sanki dünya dışı varlıklar tarafından ele geçirilmiş gibiydi deniz. Aramızdaki en mantıklı kişi sayılan veterinerimizin böyle gizemli bir tavırla konuşmasına daha fazla dayanamadım. Hiç kimse hiçbir yeri ele geçirmemişti. Yoğun bir sis vardı, hepsi o. Zaten talihsiz bir gündü. Sabaha kadar dolaşmış, tek bir balık bile tutamamıştı. Neyse işte diye toparladı Demir. İşte o gezideydik. Kafamızda acayip kıyak. Sen ayağa kalktın Nevzat. Şu güzelliğe bakın dedin öfke dolu bir sesle. Bu güzelliği talan ediyorlar dedin. Bu şehri yağmalıyorlar. Ama bizim elimizden bir şey gelmiyor. Yok, bunu hatırlamıyordum. Öyle mi dedim? Harfi harfine diye onayladı Yekta. Aynen öyle söyledin. Seni hiç o kadar öfkeli görmemiştim. Nefret doluydun. Bu şehri yağmalayanları tek tek öldürmek lazım dedin. Hadi canım, ben öyle şey demem. Masum bir ifade yayıldı geniş yüzüne Demir'in. Söyledin Nevzat. Hatta tartıştık seninle. Ben insan öldürmenin yanlış olduğunu savundum. Sen de biliyorum yanlış dedin. Ama yakalıyoruz bırakıyorlar. Hukuk bir yere kadar. Adalet hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Katiller, hırsızlar, dolandırıcılar ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar sokaklarda. İnsanın silahını çekip... Sahiden hiçbir şey canlanmıyordu kafamda. Yanılıyor olmayasınız çocuklar. Ben insanların öldürülmesini onaylamam, hangi nedenle olursa olsun. Sarhoştun, kendini kaybetmiştin. Belki de üniformasından sıyrılmış bir Nevzat çıkmıştı ortaya. Kendimi savunmaya çalıştım. Sanmıyorum. Ama arkadaşlarımın yalan söylemesi için hiçbir neden yoktu. Çok içmiş olmalıyım, aklımı yitirecek kadar çok. Evet, çok içmiştin. Aklını değil ama sağduyunu yitirecek kadar çok. Yanlış şeyler söylemişim dedim kadehime uzanırken. Her ne kadar bu şehirde ölmeyi hak eden yüzlerce alçak varsa da öldürelim dedimse yanlış söylemişim. Kadehimi kaldırdım. Hadi içelim. İlk Evgenya dokundurdu kadehini kadehime. Ölüme değil, hayata. Arkadaşlarım da yalnız bırakmadılar, hayata. Ama kadehler masaya indiğinde katillerden konuşmayı sürdürdük. Daha doğrusu ben lafı oraya getirdim yine. Evet Yekta, şu kurbanın bırakılacağı yer. Söyle bakalım, sence nereyi seçecekler? Bu kez alınganlık göstermedi şairimiz. Katillerin mantığını bilemem ama bana sorarsan Süleymaniye derim. Kanuni devrinin en görkemli ibadethanesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun doruk noktası ve bence Mimar Sinan'ın yarattığı yüzlerce eser içinde gerçek başyapıtlardan biri. Yüzlerce eser mi? Sayıyı abartılı bulmuştu Evgenia. Sahiden o kadar eser yapmış mı? Sözcüklerin üzerine basa basa 400 eser dedi Yekta. Kesin rakamı söylemek zor ama tarihçiler 400 eser yaptığına inanıyor. Sadece İstanbul'da değil, Edirne'den Şam'a kadar imparatorluk toprağının her yanında eserleri var. Başyapıtım dediği Selimiye'de bildiğiniz gibi Edirne'de. Camiler, medreseler, türbeler, imaretler, hastaneler, hamamlar, misafirhaneler, kervansaraylar, hanlar, su kemerleri, köprüler, köşkler, saraylar. Evet, Sinan bir ömre sığdırmıştı bu kadar yapıtı. Ömrü de uzun olmuş ama. Annemden duyduğum bu bilgiyi sıkıştırıverdim arkadaşımın sözlerinin arasına. 100 yıla yakın yaşamış. 90 küsur yıl. Dişini sıksa dalya diyecekmiş ama 100 yıllık bir ömür için bile bu kadar eser çok fazla. Arkasında koca bir imparatorluk olduğunu da unutmayalım diye fikir yürüttü Evgenia. Üstelik Osmanlı'nın en parlak, en zengin dönemiymiş. Tabii bu zenginlik olmasa bu başarıyı sağlayamazdı. Doğru, o bir imparatorluk mimarıydı. İmparatorluğun desteğiyle o muhteşem eserleri yaratabildi. Ama bana sorarsanız Mimar Sinan'ın asıl yapıtı bu şehirdir. İstanbul'un her köşesinde imzası var. Sadece tarihi yarımadada, sur içinde değil, şehrin her yerinde karşımıza çıkar Sinan. Bizim Balat'ta bile cami yapmış. Ayvansaray'daki Ferruh Ketüdağ Camii. Şu Draman'daki camiyi de unutma diye uyardım. Neydi adı? Yunus Bey Camii. Demir de bir başkasını hatırlamıştı. Şey de vardı yahu, Eğri Kapı'daki, hani şu Anemas zindanlarının üzerindeki cami. İvaz Efendi Camii. Sadece onlar mı? Mesela Topkapı'daki Kara Ahmet Paşa Camii. Eyüp'teki Zal Mahmut Paşa Camii. Beşiktaş'ta bahçesinden yol geçirerek rezil ettiğimiz Sinan Paşa Camii. Hemen karşısındaki parkta yer alan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi. Öte yakada Üsküdar Meydanı'nda Mirümah Sultan'ın adına yapılan cami. Yine Üsküdar'da deniz kıyısındaki o zarif Şemsi Ahmet Paşa Camii. Fındıklı'daki Molla Çelebi Camii. Salı Pazarı'ndaki Ayasofya'nın küçük bir kopyası olan Kılıç Ali Paşa Camii. O caminin inşaatında Don Kişot'un yazarı Cervantes'in amelilik yaptığını biliyor muydunuz? Neyse, demek istediğim Sinan'ın eserleri saymakla bitmez. Ayasofya'nın bahçesindeki 2. Selim Türbesi, yine Ayasofya'nın iki minaresi, payandaları, Topkapı Sarayı'ndaki 3. Murat Köşkü. Sanki öfkelenmiş gibi sesini yükseltti. Bakın, isimlerini saymakta bile zorlanıyorum. Ama koca mimar bu eserlerdeki her bir ayrıntı üzerine ayrı ayrı kafa yormuş. Kubbeler, kemerler, minareler, alemler, bacalar, revaklar, sütun başlıkları, taç kapılar, şadırvanlar, kapılar, pencereler, güneş saatleri, kum saatleri, mihraplar, minberler, çiniler, süslemeler, hatlar, vitraylar. Hatta Süleymaniye Külliyesini yaparken ayrıntılara fazla takıldığı için az kalsın başı belaya giriyormuş. Sinan'ı sevmeyenler bu adam camiyi zamanında bitiremeyecek diye dedikodular çıkarmışlar hakkında. Bunları duyan Kanuni Sultan Süleyman da atladığı gibi atına gelmiş yapı alanına. Bre mimar diye gürlemiş. Neden benim camimle ilgilenmeyip önemsiz işlerle vaktini boşa harcarsın? Hatta daha da ileri gitmiş. Fatih Camii'ni yapan zavallı Atik Sinan'ı misal vermiş. Atam Sultan Mehmet Han'ın mimarı örnek olmaz mı sana? Padişahın hiddeti karşısında yaprak gibi titremiş koca Sinan. Ne ağzını açabilmiş, ne tek kelime söyleyebilmiş. Padişah öfkeyle sormuş. Bu bina ne kadar zamanda tamam olur? Tez haber ver. Yoksa sen bilirsin. Mimar Sinan başını kaldırmadan mırıldanmış. Saadetli padişahımın devletinde 2 ayda inşallah tamam olur. Kanuni Sinan'ın korkudan saçmaladığını düşünmüş, yanındaki ağalara dönmüş. Breşun'a bir de siz sorun, bu bina ne zamana dek tamam olur? Ağalar da buyruk uyarınca sormuşlar. Mimar ağa, saadetli padişahımız ne buyururlar, duyar mısın? Bu binanın kapısı ne zaman kapanıp tamam olur? 2 ay tamam olunca bu binada tamam olur. Bunun üzerine Kanuni yanındakileri tanık göstermiş. Mimar, hele 2 ay olunca tamam olmasın, seninle görüşürüz. Böyle demiş ama saraya varınca yeniden düşünmüş. Ağaları başına toplamış ve demiş ki, mimarın deliliği belli oldu. Birkaç yıllık iş hiç 2 ayda biter mi? Herif kelle korkusundan aklını oynattı. Çağırıp siz de sorun, görün ne cevap verir. Eğer sözlerini karıştırırsa binanın durumu müşkül olur. Saray ağaları Sinan'ı çağırmışlar. Bir kez daha sormuşlar. Bina ne zaman tamam olur? Sinan kendinden emin yinelemiş. Padişah hazretlerine 2 ayda tamam olur diye söz verdim. İnşallah 2 ayda tamam edip tarihe de nam koyayım ki duyanlar hayır ile ansınlar. Bu cevabı alan ağalar Kanuni'nin huzuruna varıp şöyle demişler. Padişahım, herif gayrete düşmüş. Ümit edilir ki inşallah pek yakında caminizde namaz kılmak nasip olur. Ve 2 ay sonra Sinan söz verdiği gibi camiyi teslim etmiş. Ve bu işi imkansız zanneden padişah, belki de mimara yaptığı kabalığı bağışlatmak için anahtarı Sinan'a uzatmış ve şöyle demiş. Bina eylediğin Allah'ın evini gönül temizliği ve dua ile yine senin açman gerekir. İşte Sinan böyle bir dehadır. Hiçbir eseri ötekine benzemez. Kendini tekrar etmez. Yekta'nın sözlerini tamamladığını sanmıştım ama gözlerinden şeytani bir parıltı geçti. Vallahi Nevzat, dedi manidar bir sesle. Katillerin yerinde olsam ne Yunanlı, ne Romalı, ne Osmanlı, hiçbir hükümdara değil doğrudan Sinan'ın eserlerine gönderme yapardım. Çünkü gelmiş geçmiş hiçbir kral, hiçbir imparator, hiçbir padişah, hiçbir devlet adamı Mimar Sinan kadar eser kazandırmamıştır bu şehre. Kanuni Sultan Süleyman'ın payitahtı Mimar Sinan'ın şehri. Allah'ın evine bakıyordu Sinan. Gökyüzüne asılıymış gibi duran ana kubbeye. Güneşi andıran ana kubbenin etrafına seyareler gibi yerleşmiş küçük kubbelere. Maviliklerde yüzen 4 minareye, nakış nakış bükülmüş şerefelere, minarelerin gökteki nişanı sayılan alemlere, sönmeyecek kamerleri andıran kemerlere, gölgesinde bir ömür geçirilecek revaklara, ab-ı hayat suyunun aktığı şadırvana, halı gibi işlenmiş duvarlara, renk renk bezenmiş pencerelere, arkasında cennet saklıymış gibi kanatlarını sımsıkı kapatmış kapılara, Allah'ın evine bakıyordu Sinan, o güne kadar yaptığı en muhteşem yapıya. Şehrin simasını değiştirecek ilahi simaya. Akıl gönülle buluşmuş, emek inançla yoğrulmuş, pergel şiire yaslanmış, şehrin çehresi bir kez daha değişmişti işte. Mermer ipek ipek dokunmuş, demir çentik çentik yontulmuş, tahta oya oya işlenmişti. Nasıl ki Süleyman peygamber cinlere söz geçirdiyse, ne kadar nesne varsa toprağın üstünde ve altında, hepsi de boyun eğmişti Kanuni Sultan Süleyman'ın baş mimarı Sinan'a. Allah'ın evine bakıyordu Sinan. Gözleri her ayrıntısını okşarken eserinin, aklı hesabını tutuyordu geçmişte kalmış günlerinin. Kerpiç evler beliriyordu caminin devasa gövdesinde. Kerpiç evlerin çamurlu sokaklarında koşturan bir köy çocuğu. Daha 15'ine varmadan ailesinden koparılan yalın ayak, başı kabak bir oğlan. Gözlerinin yaşına bakılmadan götürülen bir küçük Adem. Acemi oğlanlar arasında bir garip. Ailesinin özlemini dülgerlikle gidermeye çalışan bir mazlum. Allah'ın evine bakıyordu Sinan. Dülgerlikle başlamıştı bina yapmaya. Önce tahtaların sırrını öğrenmişti, inceliklerini, zorluklarını, güzelliklerini. Çok sürmeden çözmüştü ağacın dilini. Taşlarla konuşmaya başlamıştı sonra, toprakla, demirle, camla. Eğer tahtayı bir kalıba sokamasaydı, taşı da sokamazdı. Sert demiri de, kırılgan camı da. Eğer dülgerlik yapmasaydı, bu muhteşem ibadethaneyi yapamazdı. İlk tahtayı yonttuğunda burnuna çalınan kokuyu duydu. Çam ağacının reçineli kokusu. İçine çekti kokuyu. Ama çam değil, uçsuz bucaksız bir deniz yayıldı içine. Allah'ın evine bakıyordu Sinan. Bir adım önünde Kanuni Sultan Süleyman. Ataları bir ağaç dikmişti bozkırın ortasına. Ağaç dallanıp budaklanmış, üç kıtaya gölge salmıştı. Ona düşen ağacı büyütmek, gölgesinde bütün dünyayı ağırlamaktı. Ataları bu şehri açmış, gül bahçesine çevirmişti. Ona düşen gül bahçesini şenlendirmekti. Gül bahçesi güzellikle şenlenirdi, şiirle, musikiyle, minyatürle, hatla, mimariyle. Kılıcın kınında gül büyümese de, gülden uzak bir sultanda feraset bulunmazdı. Ferasetsiz bir sultan dünyaya hükümdar olamazdı. Allah'ın evine bakıyordu sultan, bir adım gerisinde mimarbaşı Sinan. O sultan ki Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesiydi. O sultan ki üç kıtanın sahibi, Osmanlı İmparatoru, Cihan Hükümdarı, Yavuz Sultan Selim'in tek oğlu, Kanuni Sultan Süleyman'dı. O sultan ki imparatorluğu fersah fersah büyütmüş, cihana nam salmıştı. O sultan ki Sinan'ı mimarbaşı yapmış, ona imparatorluğun bütün kapılarını açmıştı. Ona hazineler vermiş, yapılar istemişti. Ona yetkiler vermiş, şehri yeniden imar et demişti. Elbette bir adım gerisinde duracaktı onun Sinan. Baş eğik, el pençe divan. Allah'ın evine bakıyordu Kanuni Sultan Süleyman. Kavuğundaki elmas gibi ışıldıyordu gözleri. Alnı gururla yukarı kalktı. İslam'ın peygamberini simgeleyen devasa kubbeye saygıyla baktı. Dört halife için dikilen dört minareyi süzerken bir şükür yükseldi içinden. Şükürler etti Allah'a. Atası Fatih Sultan Mehmet Han, dedesi Beyazıt Han ve babası Yavuz Sultan Selim Han gibi bir ibadethane bahşettiği için ona. Artık tasası dinmişti, artık gönlü ferahtı. Kuşkular sona ermişti. Artık biliyordu ki imparatorluğu gibi adı da bu camiyle birlikte yaşayacaktı. Allah'ın evine bakıyordu Kanuni Sultan Süleyman. Bir adım gerisindeydi baş mimar Sinan. Nefesini tutmuş, ne diyeceğini bekliyordu bu cihan padişahının. Nefesini tutmuştu ama içi kıpır kıpırdı. Dalgalı bir deniz gibi, rüzgarlı bir bahçe gibi, yağmura hazırlanan gökyüzü gibi. Hacı Bektaş ocağına yüz sürdüğü ilk an gibi. Yeniçeri olup sefere çıktığı ilk gün gibi. Van denizinde yüzecek üç kadırgayı suya indirirken bir türlü geçmek bilmeyen zaman gibi. Yıllar sonra köyüne döndüğünde ölmüş annesinden kalan buruk bir hatıra gibi. Allah'ın evine bakıyordu Süleyman. Kendi adıyla anılacak muhteşem tapınağa. Gökyüzüne nakşedilmiş gibi duran kutsal yapıya. Hanedanlığının ve hükümdarlığının eşsiz eserine. Allah'ın evinin kapısına bakıyordu sultan. Cenneti saklar gibi sımsıkı kapatılmış sedef kakmalı kanatlara. Kanatları açacak anahtara bakıyordu. Kısmetli günleri muştulayan bir güvercin gibi konmuştu avuçlarına. Mimar Sinan'a bakıyordu sultan. Mimarın başı öndeydi, bakışları yerde. Mimar el pençe divan durmuştu sultanın bir adım gerisinde. Sinan'a bakıyordu Süleyman. Allah nasıl göğü yedi kat yaratmışsa, Allah nasıl hayatı yedi günde var etmişse, bu muhteşem ibadethaneyi yedi yılda tamamlayan adama, Sinan'a bakıyordu Süleyman. Kendisi gibi kaderi bu saltanat tarafından yazılan kula. Sevdiği kadına külliye, ölmüş oğluna türbe, kızına camiler yapan mimara. Bu şehrin her köşesini cenneti çağrıştıran yapılar diken dehaya. Sinan'a seslendi sultan. Gel mimarbaşı, bu anahtar senindir. Bina eylediğin Allah'ın evini gönül temizliği ve dua ile yine senin açman gerekir. 49. ayrımın sonu. Sayfa 499.